Ayrım 3.
Şimdi neden Nur Hanım, hem niye yeniden? Telefonda mı söylüyor, kapı aralığında mı konuşuyorlar? Galiba telefon. 247'li 247 kaç? Telefon yatak odasındaydı. Yatağın başucuna oturup konuşurdu. Yatağın başucuna oturdu ve Nur Hanım'ı dinledi. Sesi utangaçtı Nur Hanım'ın. Her zamanki hırçınlığı yoktu. Söylerken tedirgindi. Pencereden avuç içi kadar gördüğü gökyüzü lacivertti. Yıldızsız. Yatak odasına geçip balkona çıksa yıldızları görebilecekti. Yıldızlar varsa gecede. Uzun uzadıya seyrettiği yıldızlar. Onları tek tek saymaya çalıştığı yıllarda ne kadar çok sayarsam, kaç yıldız fazla sayarsam yarın bütün istediklerim olacak. Yıldızlar birer ikişer gizlenir. Şunu saymış mıydım? Göz yumulur. Yıldızlar yanıp söner, göz kırpar. Çoktan sönmüştür yıldızlar. Işıltılar ölü yıldız yansılarıdır. Ama bunu çok zor öğretirler. Çocukluğun sevincini yok etmek için okul kitaplarında, bilgiç büyüklerin sözlerinde. Öğrendiğiniz her şey sizi yaralar. Gitmek, kaçmak için düşlediğiniz yıldızları bile yok ederler. Dışarıda bahar gecesiydi. Erik ağacı çiçek açmıştı. Nur Hanım gülümsüyordu. Demek kapı aralığındaymışlar. Yazık size. Hayatta mutluluklar lazım. Yeşil yurttaki apartman katı. Oda ikinci kat, oda 5 numara. Gülderen Hanım'ın evi. Sonbahar giysili insanlar dolaşıyordu. Yeşil yurta, Gülderen Hanım'a gittiğimiz gün tam tersine sonbahardı. Bu ilkbahar gecesinin o günü getirmesi için sebep yok. Yine de getiriyor. Trenden inmiştik. Sonbahar giysili insanlar dolaşıyordu. Tanımadığım, yalnızca telefonda görüştüğüm bir insanın evine tek başına gitmek istememiştim. Ne konuşacağız? Mektuplar. Konuşmalar birden tükenirse. Mihrace'ye annesi hamileyken İngiliz kızıyla mağaracı arasında geçen büyük aşkın romanını okumuş, Gülderen Hanım'a çiçek alalım dedim. Çiçekçi aranıyorduk. Hevesli, erken trençkotlar, ince yağmurluklar, onlarla birlikte keten takımlar, son model otomobiller, zenginlik fışkırıyordu semtten. Mihrace, çarşıda vardır dedi. Mihrace'nin adını kim unutabilir? Yaşlı uşağınki. Mağaraca ile İngiliz kızın aşkını anlatan roman 5-600 sayfaymış. Yeni yetmeliğinde okurdu. Arzunun esiri, eser hayattan alınmış olup okuyucunun bir daha elinden bırakamayacağı şaheser. MGM, bu unutulmaz romanı renkli ve sinemaskop olarak beyaz perdeye. Güzeldi romanlar, sinemaskop filmler, ilk gençlik, ürperiyordu. Aslında büsbütün sonbahar değildi. Sonbahar tam o sırada başladı. Güneşli bir gündü, hava sıcaktı. Trende terlemişlerdi. Mihrace her zamanki gibi para sorunlarını anlatıyor. Elektriğini kesmişler. Ödeyemeyeceği borçlar tırtıklamaya çalışıyordu. Karamsarlık falan yoktu içinde. Mihrace'yi dinlemiyordu. Sonraki günleri, sonraki yılları düşünmüyordu. Her şey şimdiki gibi kalacak, düzenli, uyarında. Hiçbir sorunum olmayacak ve başkalarının sorunlarında kayıtsız kalacağım. Yüzü kızardı. Biraz içki, yine vodka olabilir. Apartman kapılarından gündelikçi kadınlar çıkıyordu. Sırtlarında hanımefendilerin, madamların az giyilip gözden düşmüş, vazgeçilmiş elbiseleri, kendi başörtülerini çekiştirerek. Kapıcılarla konuşuyorlardı. Semtin zenginliği herkese kucak açıyor, mutluluk geziniyordu sanki. Tren öyle değil. Kim bilir ne kadar zamandır banyo trenlerine binmemişti. Öğleden sonranın akşam üzerine evrildiği saatlerde vagon boştu. Açık pencere, üstü başı dökülen yoksul bir adam, sakalları uzamış. Yoksul iki kadın, biri genç. Yol boyunca istasyondan istasyona tıklım tıkış doldu vagon. Yeşil yurtta iner inmez, işte sonbahar. Rüzgar çıkmış, güneşi ansızın bulutlar örtmüş, ağaçlar soyunmaya koyulmuştu. Öyle gelir sonbahar. İşte yaprak dökümü. Size anlatıyorum, size söylüyorum. Tıpkı şimdi yaptığım gibi, daha önceki bir zamana dönüp pastanenin camlarından sokağa bakışımızı, yol ötedeydi. Camdan otelin bahçesi görünüyordu. Park etmiş otomobiller, yaşatmaya çalışmıştım. Rüzgar, yaprakları kovalıyordu. Pastane yeşil yurttaydı. Çınar Oteli'nin pastanesi. Yazar, o günlerden bazı öykülerinde söz açmıştır. Kırık dökük satırlar, aşkla arkadaşlıklarım için kalkıp oraya gidişler, böyle bir şeyler işte. Yazar henüz gençti. Henüz gençtim. Yine o insan oldu, orada, gençlikte kalan. Halil Vedat'ın romanını yazmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Bir acı hikayeyi okumamıştı. Sevdiğim insanlar vardı yanımda. Onları hep seveceğime inanıyordum. Ülküler, düzeni, dünyayı değiştirebileceğimiz sevdası. Kızıl ve kahverengi, bakır çalığı yapraklar oradan oraya uçuşuyor, buğulanan camlar, bir fincan çay. Yalnızca coşkularda, yalnızca gelecek düşlerinde, yalnızca coşkulardı. Soluk almaya korkarak zamanı özümsemeye uğraşıyordum. Titreşimlerle benden hızla uzaklaşan. Güzel bir zamandı. Sonra da öyle kaldı. Sevdiğim insanları yitirdim. Ama çok gençken yitirilenler sonraki ayrılıklar kadar acı vermiyor. Sonrakilerde yaşamın sadece ayrılık olduğunu anlıyorsunuz. Bir bugündü o günde. Bu akşam üzeri, bu akşam. Pastanede oturmuşlar, konuşuyorlardı. Söz gelimi bir adam gazete okuyordu. Söz gelimi üç hanım fısır fısır söyleşiyorlar. Sonra yüksek sesle gülüyorlar, kahkahalar savuruyorlardı. Gün batıyordu. Gazetesini katlayıp önündeki tabağa bahşiş bırakarak çıkıp gidiyordu adam. Böyleydi herhalde. Garson çikolatalı pasta dilimini getiriyordu. Kasanın yanındaki telefon çalıyordu. Herhangi bir bugündü. Bugün Çınar Oteli'ne gittik. Pastanede oturmak ve toplumculuktan konuşmak. Şimdi aynı insan değildi tabii. Şimdiki bugün de yorgunluk ve umutsuzluk çıka gelmişti. Biraz da gülünçlük. Maharaja ile İngiliz kızın aşkını anlatan sinemaskop romandan farksız. Dolar daha ne kadar fırlayacak? Artık Amerika'nın sesini dinliyorlar. Yo, size anlatmıyorum, kendime anlatıyorum. Hepsi pırıltılıydı. Pastanede oturmak, toplumculuk, Paris Komünü, Marx filan dünyayı kurtarmışlardı. Evet, buydu konuştukları. Yabancı marka kot pantolonlar kapalı çarşıdaki kaçakçıdan. Üçgen ışıkta masa darmadağınık görünüyordu. İhtiyar yazı masası. Yıllarca çalıştı, iyi bakamadı ona. İhtiyar yazı makinesi yıllarca üstünde durdu. Sayfalarca yazdı, kağıtlar taktı, kağıtlar çıkardı. Yazı masası tozlandı. Şimdi birçok kağıt parçası seyli duruyor. Ufak tefek notlar, kopuk tümceler, noktalama işareti ya konmuş ya konmamış yazılar. Pirinç kapaklı sigara kutusunda duruyorlardı. Sigara ikram edilen yıllardan kalma biriktiler. Notlar, çiziktirmeler çıkardı. Bir tasfiye gecesi, dükkanımız tasfiye dolayısıyla. Yollarda yürüyorlardı. Yazı masası başındayken ve artık genç değilken. Nasıl oluyordu da yollarda yürüyen gençleri, o gençler arasında kendini, genç kendini yaşıyordu. Şiirler, inançlar, kavga. Neyin kavgasıydı? Katil oligarşi. Oligarşi sözcüğünün ne anlama geldiğini bile bilmezdin sen. Yeşil yurtun bakımlı apartmanları önünden geçiyor. Zenginlerin, ayrıcalıklı kişilerin yaşadığı bu korunaklı semtte, hem de adam akıllı korunaklı semtte düzene küfrediyorlardı. Herkesin sömürüsüz yaşadığı bir dünya açılıyordu önlerinde. Akşamla birlikte sokak lambaları altında. Dünyanın bütün insanlarına mutluluk sözü veriyorduk. Öylesine bol keseden, öylesine çarçabuk. Öyküler yazıyordu, meşhur olacaktı. İnsanlar beni sevecekler. Ateş açılmış, ateşten sonra devrilip kalmış gibi kağıt parçaları ihtiyar yazı masasında, sigara kutusunda beklemişler. Az önce kurşunların delik deşik ettiği, sığınaklarından çıkartılır çıkartılmaz. Önünde kağıt parçaları, dokunacak gücü kalmamış. Ama dün insanlar sevsinler diye öyküler yazıyor, boğuşup durduğu kişisel sorunlarına toplumculuğun cilasına vuruveriyordu. Pastanenin masasında buğulu camlar, kızıl ve kahverengi yapraklar. Çiçekçiye giderken işte bunlarla haşır neşir fakat hiçbirini mihracaya söylemeyerek beyefendi hala Stalinist, gençlik, geçmiş zaman ütopyalarından bir şey ummayarak bir demet karanfil, bir buket kuzgun kılıcı Gülderen Hanım'a hangi çiçeği alacağına karar veremiyordu. Çiçekçi orada, karşı kaldırımda diyordu mihracı. Karşıya geçtiler. Pastanedeki akşam üzerinden yeni yeşil yurt gününe, şimdi o da eskidi. Gülderen Hanım'a götürdüğü çiçeği hatırlamıyor. Ağaçlardan dökülen yapraklar bu kez bakır çalığı değil, kurumuş değil, hala yeşil, yer yer sarı, yeşile sarı lekeler yürümüş. Çınar yaprakları, at kestaneleri dökülmüş. Mihracı elektrik parası için yardım etme işine ama yabancı bir kadına çiçek almana şaşıyordu herhalde. Burjuva terbiyesinin şu gülünç inceliği. Küçücük bir çiçek eviydi. Yine de karanfiller, kasımpatılar, güller, birkaç sap orkide, saksılarda. Üstelik toprak saksılarda renk renk açmış Afrika menekşeleri. Leylak mavisi, yabani mineler. Hepsi sığmıştı buraya. Sonra yıldızlar. Çiçekçi yıldızları salık veriyordu. Koca kafa, sapsarı yıldızın yosun yeşili yaprağındaydı siyah benekli kırmızı hanım böceği. Uçmuyordu, kıpırdamıyordu. Kın kanatları altında tül kanatları görünmüyordu. Açık havadan, kırlardan, bahçelerden uzak, bir daha oralarda olmayacak. Sessizce, başına gelenlerden habersiz, hanım böceği yemyeşil yapraktaydı. Mihracı ile çiçekçi, unuttuğu çiçeklerden seçiyorlardı, yıldız değil. Mihracı çiçekler için kaç para ödeneceğini hesaplıyor, her yeni çiçek için yeni bir rakam söylüyordu. Yıldız değil. Hanım böceğini dört duvar arasında bırakıp çıktılar. Saplanıp kalır hanım böceği. Birçok an geçer, hanım böceği yıldız yaprağında bekler. Bellek kutusundaki resimlerden biridir. İki yeşil yurtu, akşam üzerlerini, sonbaharı, hatta Halil Vedat'ı ve geceyi. Ve bu geceyi bir araya getiren, birinde ötekini çağrıştıran bir şey olmalı. Yoksa öylesine durgun, dingin, Nisan gecesinde bu kaygı, bu boğunç. Roman yayımlandıktan epey sonra Gülderen Hanım telefon etmişti. Kalın tokça bir ses. R'ler özellikle vurgulu. Sizinle tanışmayız fakat ben sizi hep okurum son romanınızda. Halil Vedat'ın bazı mektuplarının kendisinde olduğunu söylüyordu. Tiran'da elçilikteyken yazılmış mektuplar. Ölüm beni bir kez daha roman yazmaya çağırıyordu. Mütareke senelerinde iki kadın bir erkek alt alta üst üste. Döşek zangır diyor. Senin şu ölümler tutkuna kahkahayla gülüyorlar. Beyim öyle mi yazılır roman? Reçetesi bu mudur bu işin? Bir formül bul kendine. Satmayacak romanlarını elinin tersiyle it. Okurlar tavlayacak romanın formülünü bul. Adam dişilerden birini yalayıp yutarak öperken öteki dişi de adamınkini. İntiharından önce yazdığın son. İnsanların mektup yazmaya, üstelik aynı kentte, dahası aynı mekandayken birbirlerine mektup yazmaya vakit bulabildikleri, ihtiyaç duydukları yıllar diyordum içimden. Vedat'ın ölüm tarihi 35-36. Halil Vedat, Gülderen Hanım'ın elçilikteki akrabasına yazmış, 1930'ların mektupları, yeni yazıya yeni geçilmiş. Ama Halil Vedat yabancı diller bildiğine göre Latin alfabesini. Amcama yazdığı mektuplar. İntiharın R'si ve mektupların R'si. Dayısı diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. Belki de amcası büyükelçi. Bu mektupları size okutmak isterim. Bir gün rica etsem mektupları size vermeyi, bir bakıma size emanet etmek. İrkilmişti. Telefonu bir an önce kapatmak istiyordu. Kitabı niye yazdığınızı düşündüm. Bir hatıra kitabına saygı mı, roman mı? Fakat Halil Vedat'ın ıstırabı. Mektupları isteyip istemediği konusunda ikircikliydi. Roman yazılmış bitmişti. Halil Vedat'ın karanlık serüveninden kurtulduğunu sanıyordu. Bununla birlikte merak kışkırtıcıydı. Gülderen Hanım'ın sözleri de kışkırtıcıydı. Hani yaralanmış genç adam heykelini anlatıyorsunuz ya, zavallı Vedat bir mektubunda. Zavallı Vedat, ailesine yazdığı gibi elçilikte üstü olan kişiye, büyükelçi, Gülderen Hanım'ın dayısına amcası, son bir mektup, veda mektubu. Halil Vedat ölüme mektuplar yazıyordu. Sen bir roman yazdın, bir daha kimse canına kıymasın. Çıksa balkona, unutsa, kaçsa, erik ağacı çiçek açmıştı. Görmek istemez misiniz? Gülderen Hanım'a söylemiyordum ama o sahneye bana uzatılan mektuplar, canına kıymış genç bir adamın mektupları, katlanacak gücüm yoktu. Bazı kitaplarınız vardır, sayfalarını bir daha açmak istemezsiniz. Gülderen Hanım'la konuşurken şu andaki kadar çökkün değildi. Sadece korkuyordu. Vedat'ın yazdıklarından korkuyordu. Ölürken annesine yazıyor, çok titrek bir el yazısıyla. Ne rahat, el yazısından korkuyordum. Görmek istemez misiniz? El yazıları çok şey söyler. Daha dün sabah erik ağacı. Böyle bir şey başına ilk kez geliyordu. Gerçek hayattaki kişiden, artık hayatı noktalanmış bir kişiden yola çıkarak yazıyorsunuz. Sonra hiç ummazken o roman kişisi gerçeklikteki hayatından size seslenmenin bir yolunu buluyor. Böyle tuhaf bir şey. Bu ne çok sigara. Yeni paketi açtı. Maceranın sonunu öğreneceksiniz. Vedat'ın sırrını. Gülderen Hanım en sonunda Halit Ziya Bey'in kırık anılarına ve bütün romana bir polisiye havası kondurmaya çabalamıştı. Böylece Selim'in yazdığı roman adeta yarım kalmış oluyor. Telefondaki kadının sakladığı mektuplar da geçmiş zamanın sislerini dağıtmak üzere bekliyordu. Bir kadeh bir şey. Akşam üzeri Vladimir'i içti. Kereviz yapraklarında dinlenmiş vodka, domates suyu, acı biber sosu, bir ölçek limon suyu, dilim limonla süsleyebilirsiniz. Akşam üzeri, akşam, ikisi de geçip gider. Bir seviye içinde kalarak romanda zaten kalmışsınız. Belki sonu, Vedat'ın sonunu. Sır, sırlar, az çok biliyordum. Elimde kesenkes güvenilecek belgeler de olsa yazamazdım. Buna hakkım yoktu. Vedat kendi sonunu örtmüştü. Ayrım sonu sayfa 19.